Merhaba, ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Aktivisti. Değerli izleyenler, bugün size farklı birkaç konu hakkındaki görüşlerimi aktaracağım. Öncelikle önemli bir konu. Burdur'da 58. Piyade Alayı'nda önemli şeyler oluyor. Neler oluyor? Burdur'da 58. Piyade Alayı'nda haddinden fazla asker var. Her bir bölükte en az 500'e yakın asker var ve toplamda 2000'e yakın askerin olduğunu duyuyoruz. Bunları niye duyuyoruz? Çünkü askerler sağlıkla ilgili, temizlikle ilgili, hijyenle ilgili çok önemli şikayetlerini bana iletti. Ve uyuz ve verem vakalarının 58. Piyade Alayı'nda ortaya çıktığının haberini aldım. Evet, yanlış duymuyorsunuz. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Burdur'da 58. Piyade Alayı'nda uyuz ve verem vakaları başlamış. Niye başlamış? Çünkü haddinden fazla askeri bir araya koyarsanız sonuç bu olur. Neler yaşandı? İlk önce bir asker bana ulaştı ve durumun vahim olduğunu, iki askerin uyuzdan, iki askerin veremden dolayı karantina alındığını söyledi ve temizlik konusunda büyük sıkıntılar olduğunu, su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Askerin ifadesine göre sabah 4.30'da sıraya giren askerler soğukta saatlerce bekliyorlardı, su yoktu, çok az veriliyordu. Banyo için en fazla 5-10 dakikalık bir sıcak su veriliyordu ve normal su kullanımı da oldukça kısıtlıydı. Koğuşlar son derece pisti, tuvaletler son derece pisti çünkü haddin üstünde asker vardı. Yıkanması konusunda 2000 kişilik yerde bir çamaşırhane olmadığı yönünde şikayetleri vardı ve ayrımcılığın yapıldığını, MHP'li bir vekilin iltimasıyla onun yeğenine farklı davranıldığını söylüyordu ve dayak, hakaret gibi vakaları bize aktarıyordu. Bunlar ciddi olaylardı. Askerler sabah kalktıklarında duş alamıyorlardı ve her taraf kötüydü. Ve biz bu konuda harekete geçtik. Bir soru önergesi verdik. Konuyu kamuoyuna yansıttık sosyal medyamdan. Ardından hemen soru önergesi verdim Milli Savunma Bakanlığı'na ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na da derhal Burdur'a gidip bu kışlayı beraber gezme teklifini önerdim. Biz bu önerileri yaparken yaptığımız başvuruları duyan askerler bana dalga dalga başvurularda bulundular. Terhis olanlar, halen askerde olanlar isimlerini vermemek şartıyla bana daha etraflı bilgileri aktardılar. Gerçekten önemli bir salgın yaşandığı, bir hafta içinde 200'e yakın kişinin hastaneye gittiğini, alınan ilaçların 3 günden önce gelmediğini ve büyük sıkıntının olduğunu söylüyordu askerler. Bir değil, iki değil, birçok asker bu ve benzeri iddiaları bize iletiyordu. Ve bundan sonrasında, konunun kamuoyuna yansıması sonrasında bugün aldığımız haberlere göre alayda ciddi bir bugün temizlik gerçekleştirilmekte. Askerler kantine dahi sokulmuyor, tuvaletleri kullandırmıyorlar. Alay komutanının üstü kapalı tehditlerine maruz kalıyorlar. Kadrolu olan erlere temizlik yaptırılıyor. Yani uzun dönem olan erlere temizlik yaptırılıyor. Ve duş aldıklarına dair ifade vermeleri isteniyor. Evet, demek ki bir soruşturma açılmış, bir sıkıntı var ve bedelli askerlerden duş aldıklarına dair ifade vermeleri isteniyor. Oradaki askerler tuvaletlerden tutun musluklarına kadar burada her şey çağ dışı ve kendi yönettikleri algıyla şikayet etmememiz isteniyor diyorlar. Ve enfeksiyona kapılanlar, gittikleri hastanede enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğunu söyleyenler, burası asker ocağı değil resmen bir başka yer diyenler yoğun bir şekilde bize başvurdular ve teşekkür ettiler konuyu gündeme getirdiğimiz için. Biz konuyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Niye böyle oluyor? Benim anladığım kadarıyla sanırım oldukça fazla miktarda para tahsilatı yapılarak kapasitenin üstünde insanlar buralara adeta tıkıştırılmış. Gayri insani bir ortamda da hastalıklar ve hijyen dışı bir ortam, uyuz verem ve grip salgınları başlamış. Bu son derece tedirgin edici bir durum. Çünkü salgın hastalıklar böyle toplu yaşanılan yerlerde çok kolay bir şekilde yayılır. Ben de bir doktorum ve konunun sıkıntını olduğunu anlıyorum. Yok, yakından takip edeceğiz konuyu ve insanların emanet olarak çocuklarını gönderdiği bir askeri kışlada yaşanan bu olayları çok önemli bulduğumuz için verdiğimiz soru önergelerini ve İnsan Hakları Komisyonu'na verdiğimiz dilekçeyle de yerinde tespit konusunu yakından takip edeceğim. Askeriye de genellikle hani insanlar hatıralarını veyahut da kendilerine yapılan muameleleri anlatır askerlik sonrası. Ama 21. yüzyılda böyle bir şeyin yaşanması, temizlikle ilgili, susuzlukla ilgili bir hadisenin yaşanması ve ardından bu çağa ait olmayan hastalıkların ortaya çıkması son derece üzüntü verici ve tedirginlik verici. Bir insan hakları savunucusu ve Meclis İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu üyesi olarak bu hak ihlaline değindikten sonra yarınki iki önemli konuya da değinmek isterim. Birincisi, biliyorsunuz 2007 yılında Türkiye'de çok önemli bir cinayet işlenmişti. Hrant Dink cinayetiydi bu. Çok değerli bir aydın, çok değerli bir insan. Hrant Dink, Türkiye'de Ermeni meselesi konusunda gerçekleri cesurca söylediği için hedef haline getirilmişti. Sonrasında, kısa bir müddet sonrasında gazetesinin önünde öldürülmüştü. Bu dehşet veren bir olaydı. Sadece Türkiye siyasetini sarsmadı, dünyayı sarstı. Çünkü Türkiye'de bir azınlık mensubu Ermeni, Türkiye'de çok önemli bir gazeteci, bir siyasi saldırı sonrası, bir linç, nefret kültürü sonrası öldürülüyordu. Önceden tehditler almıştı Hrant Dink ve sonrasında da maalesef göz göre göre öldürülmüştü. 13 yıldır herkes birbirinin üstüne yıkıyor bu cinayeti. Ergenekon yaptı dendi ilk önce. Daha sonra Gülen grubunun yaptığı söylendi. Ama bir türlü mahkeme sonucu ortaya çıkmadı ve adalet ortaya çıkmadı. Çünkü işte Trabzon Jandarması biz gönderdik bilgileri diyor. İstanbul Emniyeti biz almadık diyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Belli ki herkesin iştirak ettiği bir şekilde ve herkesin göz yumduğu bir şekilde Hrant Dink öldürülmüş. Bu çok açık. Tüm bu mahkeme sonuçlarına ben Hrant Dink cinayetinin 5. yılında adalet talebimiz var inisiyatifiyle İslami aydınların imza verdiği bir çalışmayla itiraz etmiştim. Çünkü bu konu adaletli bir şekilde ilerlemiyordu ve Hrant Dink davasında adalet talebimiz var sloganıyla bir imza kampanyası ve bir web siteleri kurarak ve siyasilere ziyaretler yaparak bir kamuoyu oluşturmuştuk. Hatta Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü o dönemin Cumhurbaşkanı'nı da ziyaret etmiş ve konuyu etraflı bir şekilde gündem etmiştik. Biz o zaman Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğimizde gerçekten Devlet Denetleme Kurulu raporu hazırlatmış olan, bu konu hakkında hazırlatmış olan Abdullah Gül'ü gerçekten konu hakkında oldukça sıkıntılı ve üzgün görmüştük. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu raporlarına yansıdığı gibi çok önemli ihmaller, göz yummalar apaçık ortadaydı ve Devlet Denetleme Kurulu raporu da bunu net bir şekilde gösteriyordu ve konuyu takip edeceğini söylüyordu Sayın Gül. Ama adalet bir türlü ortaya çıkmadı. Cinayet sonrası katilin malum bildiğimiz çok inanılmaz bir görüntüsü vardı. Cinayeti işleyen katil daha sonra polis memurları arasında taltif edilerek bayrakla beraber poz veriyordu. Bu inanılmaz bir görüntüydü ve daha sonraki gelişmeler de maalesef olayın örtbas edileceğini gösterdi ve şu ana kadar da inanılmaz bir şekilde uzayan dava halen adaletle sonuçlanmadı. Çünkü gerçekten herkes oradaydı, tüm farklı anlayışlar oradaydı ve Hrant Dink cinayeti işleniyordu. Bu değerli insan arkasından vuruluyordu. Cesurca gündeme getirdiği fikirleri dolayısıyla bir nefret objesi haline getiriliyordu ve gazetesinin önünde son derece dramatik bir şekilde hayatını verdiği, tüm samimiyetiyle koşturduğu, tüm cesaretiyle ortaya koyduğu fikirlerini neşrettiği gazetesinin önünde yere seriliyordu. Bu unutamayacağımız bir fotoğraftı ve büyük bir şok etkisi yarattı. Grant'ın arkadaşları yıllarca adalet talebinde bulundu ve tüm kamuoyuna bu talebe katıldı. Çünkü Grant Dink bu toprakların insanıydı. Katılın veya katılmayın, son derece samimi, cesur, açık yürekli ve mert bir insandı. Harbi bir insandı. Onun ölümü herkes için bir üzüntüydü gerçekten. Ama sadece sanırım nefret düşüncesi taşıyanlar bundan haz aldılar ve intikam aldıklarını düşündüler. Onun dışında insani payda da farklı her kesim Hrant Dink'in cinayetini şiddetle kınadı ve onun insan olan yönünü öne çıkardı. 13. yılında Hrant Dink yarın tekrar anılacak çeşitli etkinliklerle. Hrant Dink hafıza mekanı eski gazete merkezinde oluşturulmuş durumda. Hrant Dink gerçekten benim için de yeri çok ayrı olan bir insan. Çok takdir ettiğim, gerçekten insani, vicdani yönüyle çok takdir ettiğim bir insandı. Çok değerli bir insandı ve maalesef korkusuzca gündeme getirdiği düşünceleri dolayısıyla katledildi. Çok önemli bir hak savunucusuydu ve maalesef aramızdan ayrıldı. Artık onun ölümüyle ilgili adaleti tesis etmek, onu sevenlerinin ve adalet talep edenlerin bir namus borcudur ve bunu gerçekleştirebilmek için de elimizden gelen tüm gayretle çalışacağız inşallah. Yarın da Hrant Dink'le ilgili yapılacak etkinliklere katılmaya çalışacağız ve tüm kamuoyunu da bu etkinliklere destek vermeye, İstanbul'da, Ankara'da yapılacak etkinliklere destek vermeye çağırıyorum. Bir başka çağrım da yarın bir yüreği yanık annenin eylemiyle ilgili. Ankara'da da Harbiyeli öğrenci annesi müebbet yemiş 19 yaşındaki Harbiyeli öğrenci annesi Melek Çetinkaya bir eylem yapacak. Melek Çetinkaya yarın saat 13'te Güven Park'ta Ankara'dan İstanbul'a yürümek için start verecek. Bu ne derece izin verilecek, ne derece bu engellenecek bilemiyoruz. Ama tanıdığım kadarıyla Melek Çetinkaya gerçekten destansı bir kadın olmaya aday birisi. Çünkü çok samimi, yüreği çok yanmış ve oğluna ve diğer tüm askerlere yapılan, askeri öğrencilere yapılan bu haksızlığa kesinlikle katlanamayan bir insan. Bunun için yıllardır her türlü etkinliği yapan bir insan ve sokakta barışçıl bir şekilde adalet talep eden bir insan. Her hafta etkinlikler yapıyor, adaleti talep etmek için her yerde sesini yükseltmeye çalışan fedakar bir anne. Oğluna verilen bu haksız, hukuksuz cezaya karşı cansiperane büyük bir uğraş veriyor. Birçok anne bu mücadeleyi veriyor ama içlerinde Melek Çetinkaya çok özel bir mücadele veriyor. Çok cesur, onurlu, çok girişken ve gözü pek bir kadın Melek Çetinkaya. Ve yapılan bu haksızlığa karşı yerinde duramıyor. Gece gündüz bu dert onu sarmış ve bir şeyler yapabilmek için büyük bir gayret içinde. Melek Çetinkaya yaptığı duyurularda bu yürüyüşünü sadece oğlu için değil, sadece askeri öğrenciler için değil ki 330 civarında askeri öğrenci maalesef müebbet hapse mahkum edilmiş durumda. Düşünün, gencecik çocuklar hayatları boyunca cezaevinde kalacaklar. Çok tartışmalı bir mahkeme kararı sonucunda alındı bu karar. Somut olmayan, net olmayan, hukuki olmayan deliller sonrasında bu karar alındı. Melek Çetinkaya sadece oğlum için değil, sadece askeri öğrenciler için değil, herkes için adalet talebiyle yürüyeceğim diyor. KHK'lılar için yürüyeceğim diyor. Cezaevindeki insanlar için yürüyeceğim diyor. Cezaevindeki anneler için, cezaevindeki bebekler için yürüyeceğim diyor. Mağdur olan herkes için yürüyeceğini söyleyen bir anne var karşımızda. Umarım ki bu feryadı karşılık bulur, bu adalet talebi karşılık bulur ve bu çocuklar için yeniden bir yargılama yapılır. Gerçekten kamuoyu vicdanının çok isyan ettiği, itiraz ettiği bir karar bu. Gencecik çocuklar darbeci ilan edildi ve onların komutanları şu anda bu kararlar karşısında yargının işine karışamayız diyorlar. Ben bunu mecliste Milli Savunma Bakanı, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a da sordum ve kaçamak cevaplar verdi ve konu yargıya intikal etmiştir. Bu konu hakkında bir şey söyleyemem diye bize cevap verdi maalesef. Ama hani konu yargıya intikal etmiş ama besbelli ki yargının kararı da yanlış, hukuken yanlış, vicdanlar kabul etmiyor ve Melek Çetinkaya anne sivil toplum etkinlikleriyle bu karara yoğun bir şekilde itiraz ediyor. Yarın Melek Çetinkaya'nın yanında ben de olacağım ve onu destekleyeceğim. Benim dışımda sanırım Melek Çetinkaya'nın bu destansı gayretine destek vermek için farklı birçok kesimden sivil toplum aktivistleri de orada olacaklar, KHK'lılar orada olacaklar. Melek Çetinkaya'nın yolu açık olsun diyorum. Bu kar kış günlerinde yazı beklemeden Ankara'dan İstanbul'a yürümek isteyen, ciğeri yanmış, yüreği evlat hasretiyle yanmış bir anne Melek Çetinkaya ve tüm kamuoyunun onu duyması gerekiyor. Bir insan hakları savunucusu olarak onun verdiği mücadeleyi çok önemsiyorum. Ve tüm kamuoyunun bu programımda saydığım hak ihlallerine karşı duyarlı olması gerektiğini söylüyorum. Kime yapılırsa yapılsın haksızlıklara karşı duruyoruz. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yanayız. Burdur'daki askerin uğradığı haksızlık da bizim derdimiz. Ermeni Hrant Dink'in uğradığı haksızlık da bizim itiraz ettiğimiz bir haksızlık. Melek Çetinkaya Harbiyeli öğrenci annesi bir annenin çocuğu için verilen karara karşı yaptığı itiraz da bizim itirazımız. İnsan hakları savunuculuğu bundan dolayı son derece önemli ve kutsal bir kavramdır diyorum değerli izleyenler. Programımız burada bitiyor. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.